Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konu istigase, yani yardım isteme. Bu konuyu da bazı bablara ayırarak işlenecek. İstigasenin anlamı, tevessül ve şefaat, Resulullah'tan istigase ve şefaat, şefaati kabul edilmeyenler, kabul edilmeyen şefaat, iki tür aracı, yaratan ve yaratılan arasındaki fark, aracı yoluyla dua, peygamber yoluyla tevessül gibi konular olacak inşallah. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'tan hangi konuda istigasede bulunabilirse, peygamber aleyhissalatü vesselam'dan da yardım ve imdat dileme, kavs, Allah-u Teala'nın vesilelerinden biri olması anlamında İstigasede bulunmak caizdir. Aynı şekilde Allahu Teala'dan yardım dilemede bulunan her şey hususunda diğer peygamber ve salihlerde de bulunur diyen kişinin durumu İbn-i Teymiye'ye soruldu. O yine şöyle sordu. Bir sıkıntının giderilmesi hususunda Allahu Teala'ya peygamberiyle tevessül eden onunla istigasede bulunmuştur demektir. İster istigaze lafzını kullanmış olsun, ister tevessül lafzını kullanmış olsun. Veya bu kelimelerle aynı anlama gelen başka bir kelime bulunmuş bulunsun, fark etmez. Kişi, Allah'ım beni bağışlaman için bana Resulünle tevessül ediyorum ya da senin katında senden Resulünle istigasede bulunuyorum derse, bu Arap dilinde ve bütün dillerde hakikat üzere aleyhissalatü vesselam'dan yardım dileme, yardımda bulunma anlamına gelmekte. Kaldı ki şahıstan yardım dileme ne anlama geldiği daha önce de anlattık. Dolayısıyla yaratılmışlardan istenmesi caizdir. Tevessül olarak onlardan istigazede bulunur. İstigaze tevessül vasıtasıyla bir sıkıntının giderilmesini isteyen herkes tarafından yapılır. Peygamber ve salih kimseler hakkında istigaze caizdir. Tabarani'nin aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği sahabelerden birisinin bu münafıktan kurtulmak için aleyhissalatü vesselam'dan istigazede bulunun demesi üzerine aleyhissalatü vesselam benden istigazede bulunulmaz. Ancak Allah'tan istigasede bulunulur hadisiyle ilgili olarak da o kişi şöyle demekte. Ebu Davud'un kitabı sünnette. Peygamber aleyhisselam kendisinden yardımda, yardım istemede bulunmasını ve benzeri şeyleri reddetmişse, bununla tevhide ve yaratıcının kudret konusunda tek olduğuna işaret etmek içindir. Bizim de bunu reddetmemiz gerekmez. Peygamber ve salih kimseden mutlak olarak yardım isteme bulunulmasını caiz görüyoruz. Yani Allah'tan hangi meselede yardım istenmişse peygamberin bir vesile ya da vasıta olması itibarıyla demeye gerek yoktur. Peygamberden yardım isteme bulunulmayacağını söyleyen onun değerini küçültmüş olur ve ona inanmamış kabul edilir. Ama cahilse o zaman özürlüdür. Şayet yardım isteminin anlamını öğrendiği halde yine de bu görüşünde diretiyorsa o kafir olur. Aleykümselam ve rahmetullah. Resulullah ile tevessül daha önce de söz konusu edildiği gibi ondan istigazede bulunmaktır. Yani yardım isteme. Müslüman alimlerden Allah'tan her ne hususta yardım istemede bulunuyorsa Peygamber aleyhisselamdan ve salih kişilerden de yardım isteme bulunur diyen var mıdır? O kişinin dediği gibi bunun mutlaklığı caiz midir? O kişinin dediği gibi gerçekten hangi konu olursa olsun peygamber veya salih bir kimseyle tevessül onlardan yardım isteme bulunacak mıdır? Tevessül ile istigase her dilde aynı mana mıdır? Her peygamber ve salih kişiye tevessül caizdir diyen alim var mıdır? Alim İzzettin bin Abdüsselam meşhur fetvalarında bu konudaki hadis sahih ise Allah'a sadece Peygamber aleyhisselam ile tevessül edilir demektir. Adı geçen alimin fetvasına muhalefet eden var mıdır? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Diyelim ki meselede ihtilaf var. Diyelim ki alim İzzettin'in dediğini söyleyen ve sair peygamber ve salihlerle tevessül edilebileceğini iddia eden var mıdır? O kişinin tekfir ettiği gibi bu görüşte olan gerçekten tekfir edilir mi? Dediği doğruysa alim İzzettin'in fetvası haliyle küfür oluyor. Hatta peygamberin kendisiyle tevessül edilmeyeceğini söyleyen kafir olur mu? Biri aleyhissalatü vesselamın ancak hayatında ve huzurunda kendisiyle tevessül ve ondan istigazede bulunmak mümkündür. Ölümünden sonra ve gıyabında kendisiyle tevessül olmaz derse bu küfür ya da Resulullah'ın değerini küçültmek olur mu? Allah'tan başka kimsenin güç yetiştiremeyeceği bir şeyden dolayı ancak Allah'tan istigazede bulunulur. Yani böyle bir şey ancak Allah'tan istenilir denirse küfür müdür? Doğru bir söz müdür? Aleyhissalatü vesselamın rububiyetinin hususiyetlerinden olduğu için bir şeyi kendisi hakkında reddederse bir Müslümanın da aleyhissalatü vesselam hakkında o şeyi reddetmesi haram mıdır? Vacip midir? Yoksa reddedilmesi caiz midir? Evet. Soru buraya kadar söylediğimiz tamamen sorudur. Şimdi gelelim cevaba. El cevap. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Müslüman alimlerden hiçbiri hangi konuda Allah'tan istigazede bulunursa, yardım istemede bulunursa, mahlukatın birinden de o konuda yardım isteme bulunacağını söylememiştir. Ne bir peygamberden, ne bir melekten, ne salih bir kişiden, ne de bir başka kişiden yardım istemede bulunulur. Hatta bu, İslam dininde bilinmesi zaruri olan hususlardandır. İstigasenin mutlaklığını söylemek caiz değildir. Hiçbir kimse, bir peygamberle tevessülün, ondan yardım istemede bulunma olduğunu söylememiştir. Aksine dualarında bir takım şeylere tevessül eden avam tabakası bile sana falan şeyhin hakkı için veya hürmetine tevessül ediyorum yahut sana lehu ve kalem veya Kabe ya da başka bir şeyle tevessül ediyorum derken bilirler ki bu şeylerden yardım istemede bulunmuyorlar. Aleyhissalatü vesselam'dan yardım istemede bulunan onda istekte bulunuyor demektir. Oysa onunla tevessül eden ne ona dua ediyor ne de ondan istiyor. Kendisine dua edilenle kendisi aracılığıyla dua edenin birbirinden farklı olduğunu herkes bilir. Sesim net mi? Kardeşlerim, İstigasenin anlamına gelecek olursak, nasıl ki imdada koşulmasını isteme, yardım, talep etme gibi sıkıntının giderilmesini istemek gibi manalara gelir. Kulun gücü bu işlerden hangisine yetiyorsa o şey kendisinden istenir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, fakat onlar dinde yardım isterlerse onlara yardım etmeniz gerekir. Yine iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın diyor. Allah'tan başkasının güç yetiremediği şeye gelince o yalnızca Allah'tan istenir. Bu nedenle Müslümanlar aleyhissalatü vesselam'dan istigasede bulunmazlardı. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette onunla istisga yani yağmurun yağmasını isteme ve onunla tevessül ederlerdi. Buhari'nin söz konusu rivayetinde Ömer bin Hattab, Abbas aracılığıyla istisga ederek dedi ki, Allah'ım, kuraklıkla karşı karşıya kaldığımızda sana peygamberimizden tevessül ediyorduk. Bize yağmuru yağdırıyordun. Şimdi sana peygamberimizin amcasıyla tevessül ediyoruz. Bize yağmur ver. Bunun üzerine yağmur yağmıştır. Yine Ebu Davud'un Sünen'inde gelen bir rivayette birisi aleyhissalatü vesselama Allah'la senden şefaat diliyoruz. Seninle de ondan dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah'ın şanı bundan yücedir. Onunla kullarının hiçbirinden şefaat istenmez buyurmuştur. Böylece kendisiyle Allah'tan şefaat istemesini kabul etmiş ama Allah'la kendisinden şefaat istenmesini reddetmiştir. Allah hepimize güzel anlayış versin. Müslümanlar kıyamet gününde peygamberimizin şefaat edeceği ve insanların kendisinden şefaat isteyecekleri konusunda görüş birliği etmişlerdir kardeşlerim. Fakat ehli sünnete göre büyük günah işlemiş olanlara şefaat edilecektir. Vaidiyye'ye göre ise sevabın arttırılması hususunda şefaat edecektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'a ve Allah'a bir peygamberle tevessül edip sana Resulünle tevessül ediyorum diyenin gerek Arapçada gerekse diğer dillerde hakikat üzere Resulullah'tan istigasede bulunduğu anlamına geldiği iddiasına gelince bu bütün milletlere iftiradır. Bunu söyleyen aslında hiçbir dili bilmeyen cahil demektir. Aksine bütün milletlerin hepsi bilir ki kendisinden yardım isteğinde bulunulan, kendisinden istenen ve dua edilen makamındadır. İster yaratıcıdan yardım istemede bulunulsun, ister yaratılmışlardan yardım istenmede bulunmuş olsun fark etmez. Hepsi de kendisinden istenen ve kendisiyle isteneni birbirinden ayırırlar. Kuldan kendi gücü dahilinde olan bir şey için yardım istenir, yani istigazede bulunulur. Böyle bir şey içinde aleyhissalatü vesselam yaratılmışlar içinde kendisinden yardım istenmede bulunacak en faziletli kimsedir. Eğer birisi kendisinden yardım istenmede bulunacağı kimseye hitaben falanla ya da falanın hakkı için senden istiyorum diyecek olsa hiç kimse onun tevessül ettiği o şahıstan yardım isteğinde bulunduğunu söyleyemez. Aksine yardım isteği bulunduğu, kendisine dua ettiği, ondan istekte bulunduğu kimsedir. Bu sebepledir ki Esma-i Hüsna'nın açıklaması konusunda eser yazan kimseler El-Mugis'in icabet eden manasında olduğunu söylemişler. Lakin igase daha çok fiillerde icabet ile sözlerde olur. Bu meyanda tevessül ve şefaat konusuna bir girip şifalı açıklamalara gerek vardır. Tevessül ve şefaat şöyle kardeşlerim. Sesim net mi? Bende bir dalgalanma var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasıyla tevessüle gelince ister buna istigaze denilsin, ister denilmesin. Seleften herhangi bir kimsenin bunu yaptığını bilmiyoruz. Bu konuda herhangi bir mensur rivayet de yoktur. Alim İzzettin bin Abdüsselam'ın bunun olmayacağına dair fetvasına aykırı bir görüşün bulunduğunu da duymadık. Aleyhissalatü vesselam'la tevessüle gelince bu konuda Sünen kitaplarında rivayet edilen bir hadis vardır. Nesai ve Tirmizi ve başkalarının rivayet ettiği. Bir bedevi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben gözlerimi yitirdim. Allah'a dua etsen de Allah benim gözlerimi açsa diyor. Aleyhissalatü vesselam da ona, sen güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, Sonra şöyle de: Allah'ım, senden diliyor ve peygamberin Muhammed ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed, gözlerimin iyileşmesi hususunda seninle şefaat diliyorum. Allah'ım, peygamberini benim hakkımda şefaatçi kıl. Aleyhissalatü vesselam ayrıca ona, bir ihtiyacın olursa bu öğrettiğim duayı örnek al dedi. Allah da o adamın gözlerini iyileştirdi. Tekrar görmeye başladı. İşte bu hadis sebebiyle İbn-i Abdüsselam aleyhissalatü vesselamla tevessülü istisna etmiştir. Alimler bu hadisin anlamıyla ilgili şu açıklamaları söylemişlerdir. Birincisi, Hazreti Ömer bin Hattab'ın sıkıntıya düştüğümüzde sana peygamberinle tevessül ediyorduk. Yağmur yağdırıyordun. Şimdi de sana peygamberimizin amcasıyla tevessül ediyoruz. Bize yağmur ver derken sözünü ettiği tevessül işte bu tevessüldür. Hazreti Ömer aleyhissalatü vesselam hayattayken onunla tevessül ederek yağmurun yağdırılmasını istediklerini, ölümünden sonra ise amcası Abbas'la tevessül ettiklerini zikretmekte. Onunla tevessülleri de onunla yağmurun yağmasını istemek şeklindeydi. Öyle ki o dua ediyordu. Onlar da onlarla birlikte dua ediyorlardı. Gerek ölümünden sonra gerek gıyabında sahabe onu vesile edinmemişlerdir. Aleyhissalatü vesselam da böyle bir durumda onlara şefaatçiydi. Onlar için dua ediyordu. İşte bu sebepledir ki ama ile ilgili hadiste o amaya Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl demesini söylemiş. Belli ki aleyhissalatü vesselam ona şefaat etmiş. Ama da aleyhissalatü vesselamın kendisi hakkındaki şefaatini kabul etmesini Allah'tan istemiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yine bu meseleyle gelen açıklamada hayatında olduğu gibi ölümünden sonra da ve huzurunda olduğu gibi gıyabında da onunla tevessülün yapılabileceğidir. Ancak hiçbir alim diğer birinci görüşte olanların kafir olduğunu söylememiş, tekfir edilmelerinin bir izah yolu da yoktur. Çünkü mesele kapalıdır. Delilleri apaçık değildir. Küfür ancak dinde bilinmesi zaruri olan mütevatir ve üzerinde icma bulunan bir şeyi inkar etme ya da buna benzer şeylerle olur. Hangi duanın meşru ve hangisinin meşru olmadığı hakkındaki ihtilaf, hayvanı boğazlama anında aleyhissalatü vesselama salat getirilir mi getirilmez mi şeklindeki ihtilaf gibidir. Hiçbir Müslüman alime göre bu, yani salavat getirmeme, peygambere hakaret meselelerinden değildir. Eyvah, boğaz gidiyor. Başkasından yardım isteğinde bulunma, yani istigase olarak tanımladığı tevessülü reddetmenin küfür olduğunu söylemeye ve Alleme İzzettin ile benzerini tekfir etmeye gelince bunun tutarsızlığı cevap vermeye ihtiyaç bırakmayacak kadar açıktır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aksine tekfir edenin kendisi bu gibi hususlardan dolayı dine iftira eden benzerleri gibi ağır ceza ve tazire müstahaktır. Özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin her kim kardeşine kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Sözüyle birlikte değerlendirilirse bu daha da açıklık kazanır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'tan başka kimsenin güç yetiremediği bir şey konusunda yalnızca Allah'tan yardım isteme bulunabileceği görüşüne gelince bu doğrudur. Ancak Ebu Yezid'in dediği gibi yaratılmışın yaratılmıştan yardım istemesi suda boğulmak üzere çırpınanın yine boğulmak üzere çırpınandan yardım istemesi gibidir deseydi, Yine Şeyh Ebu Abdullah el-Kureyşi'nin dediği gibi yaratılmışın yaratılmıştan yardım istemesi, mahpusun mahpustan yardım istemesi gibidir deseydi daha güzel söylemiş olurdu. Böyle bir söz mutlak, mutlak olarak söylendiğinde mutlak yardım isteme anlaşılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn Abbas'a dediği gibi istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde ondan dile buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam kendi şahsi konusunda bir şeyi reddettiyse bu doğrudur ve tasdik edilmesi gerekir. Red ya da kabullenilmesi gereken konularda haber verdiği diğer konular nasıl doğruysa ve tasdik edilmesi gerekiyorsa kendi şahsıyla ilgili haberleri de doğrudur ve tasdik edilmelidir. Bize düşen haber verdiği her şeyi tasdik etmektir. Onu tazim etme için verdiği haberleri reddetme, Hazreti İsa'yı tazim için onun kendisinin de bir kul olduğu konusundaki sözünü yalanlayan Hristiyanlara benzemektir. Onun reddettiğini reddetme, bizim için şart olduğu gibi reddettiğinin tersini iddia etmeye de hiç kimse yetkili değildir. Allah bizlere mağfiret etsin, anlayışımızı artırsın. Resulullah'tan istigaze ve şefaata gelince, hamd Allah'adır. Aleyhissalatü vesselamın şefaatçi olduğu, şefaatçi kılındığı kıyamet gününde insanların ondan şefaat isteyecekleri, Rabları nezdinde kendilerine şefaat etmesini talep edecekleri ve kendisinin onlara şefaat edeceği müstefis hatta mütevatir sünnetle ve ümmetin ittifakıyla sabittir. Allah şefaat edileceklerin arasına bizleri de yazsın. Nefsi nefsi denilen o günde Allah bizlere yardım etsin. Hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenenlerden eylesin. Kardeşlerim, ehli sünnet vel cemaat ayrıca aleyhissalatü vesselamın büyük günah işleyenlere şefaat edeceği ve tevhid ehli olan kimsenin ebedi olarak cehennemde kalmayacağı konusunda birleşmişlerdir. Haricilerle Mutezile büyük günah işleyenlere şefaati inkar ederler ama müminlere şefaati inkar etmezler. Bunlar bidatçı ve sapıktırlar. Allah onlardan bizi ırak eylesin. Ancak tekfir edilmeleri hususu o ayrı bir meseledir. Burada ona girmeyeceğiz inşallah. Tevatür ile sabit olanı hüccet ortaya konduktan sonra inkar eden kafir olur. İster buna istigaze ismi verilsin, ister verilmesin. Hiç fark etmez. Sabredin gelecek inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini kabul edip sahabenin yaptığı gibi onunla tevessül ve şefaat dilemeyi inkar edene gelince. Bakın Buhari Enes'ten şöyle bir nakil getiriyor. Kıtlıkla karşı karşıya kaldıklarında Ömer bin Hattab Abbas İbni Abdülmuttalip ile istiska eder. Yani yağmur duasına çıkar ve Allah'ım hayattayken peygamberimizden tevessül ederdik. Sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi sana peygamberimizin amcasıyla tevessül ediyoruz. Bize yağmur ver derdi. Ve bunun üzerine yağmur yağdırılırdı. Ebu Davud'da, Tirmizi'de de bu rivayet gelir. Bir bedevi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Sıkıntıya düşüldü. Çoluk çocuk aç kaldı. Mallar helak oldu. Bizim için Allah'a dua etsen de Allah nezdinde seni şefaatçi kılıyoruz. Senin nezdinde de Allah'ı şefaatçi kılıyoruz dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Fesubhanallah dedi. O kadar ki durumun vehameti ashabın yüzlerinden okunuyordu. Aleyhissalatü vesselam devam ederek yazıklar olsun. Sen neler söylüyorsun? Allah yarattıklarından hiç kimsenin nezdinde şefaatçi olmaz. Allah'ın şanı bundan yücedir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam bedevinin senin nezdinde Allah'ı şefaatçi kılıyoruz sözünü reddetmiş. Ama Allah nezdinde seni şefaatçi kılıyoruz sözünü reddetmemiştir. Allah hepimize güzel anlayış versin. Böylece bunun caiz olduğu anlaşılmakta. Kim bunu inkar ederse sapıktır, hatalıdır, bidatçıdır. Ama tekfir edilir mi, edilmez mi? Buraya girmeyelim inşallah. Kur'an ve sünnet ile sabit olan şefaat, tevessül ve benzeri şeyleri kabul edip Allah'tan başkasına dua edilmez, günahların affedilmesi, kalplerin hidayet bulması, yağmurun yağdırılması, bitkilerin bitirilmesi gibi Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmeyeceği şeyler yalnızca Allah'tan istenir. Bunu diyene gelince bu söylediklerinde isabet etmiştir. Ve bu Müslümanların ehli sünnetinde tartışılmaz kabul edilen bir itikattır. Allah anlayışımızı artırsın. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki diyor. Evet. Kitap ve sünnette kabul edilenlerin kabul edilmesi, reddedilenlerin de reddedilmesi gerekir. Çünkü müminin iman ettiğinin göstergesi budur. Allah ve Resulünün sözlerinde hangi şey red veya kabul edilmişse aynı ile kabul veya reddi gerekir. Başkalarının sözlerinde bu anlamlar bulunuyor ve sözünden neyi kastettiği anlaşılıyorsa sözünün hükmü kendisi için geçerli olur. Değilse ne kastettiği kendisine sorulur. Sen burada ne dedin? Ne demek istedin? Allah bizlere mağfiret etsin. Bazen Allah ve Resulünün sözleri açık anlamlar ifade ettiği halde insanlardan kimisi onlardan Allah ve Resulünün kastettiklerinden farklı şeyler anlar. İşte böyle anlayanların anlayışları kendilerine iade edilir. Buna örnek Taberani'nin naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında müminlere eziyet eden bir münafık vardı. Ebu Bekir halkın bu münafık hususunda Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istemede bulunalım dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden yardım istemede bulunulmaz. Ancak Allah'tan yardım istemede bulunur buyurdu. Aleyhissalatü vesselam bu sözüyle ikinci anlamı yani ancak Allah'ın güç yetirdiği bir şeyin kendisinden istenilmesini reddetmiştir. Değilse sahabe duasını istiyor ve onunla istisga ediyorlardı. Nitekim Buhari'nin sahihinde İbn Ömer'in naklettiği gibi Aleyhissalatü vesselamın yağmurun yağması için dua ettiğini ve henüz daha minberden inmeden bütün olukların gürül gürül aktığını görünce yüzüne baka baka şairin teni beyaz, yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur niyaz edilendir. Yetimlerin eline baktığında dulların güvencesidir sözünü kaç kere anmışımdır diyor. İşte bu nedenle Allah-u Teala'nın yüce isimleriyle ilgili eser yazan alimler şöyle diyorlar. Alel ıtlak, İyas ve Mughiz, sıkıntıyı gideren sadece Allah'tır. Sıkıntıyı giderecek her yardım onun katındandır. Bu yardım başkasının aracılığıyla gerçekleşse de hakikatte onun için mecaz olarak başkası için kullanır. Allah hepimize mağfiret etsin. Dediler ki El-Mughiz ve El-Giyas Allah'ın isimlerinden olup El-Mughis, Ebu Hureyre'nin hadisinde zikredilmektedir. Ümmetin bu konuda icma ettiğini söylerler. Ebu Abdullah el-Hadimi şöyle demekte, El-İyas, El-Mughis anlamındadır. Daha çok Kıyasıl Müstegisin kullanılır ki, kulları sıkıntı anlarında ona dua ettiklerinde imdatlarına koşan, onlara cevap verip sıkıntılarından kurtaran anlamındadır. Aynen Buhari ve Müslim'de istisga ile gelen rivayette Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver buyurulmaktadır. Veya Rabbinin yardımına sığınıyoruz, o da bize icabet etti demiştir. Ancak buradaki igase daha çok fiili şeyler için, icabet ise kavli şeyler için kullanılır. Mamafi her birinin diğerinin yerine kullanıldığı da olmuştur. Mustagis, igase talebinde bulunan ile dua eden arasındaki fark, müstagisin igase edenin kavs kelimesini kullanarak nida etmesi ve dua edenin ise medu ve mugis kelimelerini kullanarak nida etmesidir. Ancak bu görüş su götürür. Çünkü Allah'ın Müslümanların imdadına yetiş cümlesi de istigase kalıplarındandır. Maruf el-Kerhi'nin imdat terkibini çokça kullandığı ve ben Allah'ın Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz, o da size icabet etmişti buyruğunu duydum dediği rivayet edilmiştir. Mesur duada Ya Hay, Ya Kayyum, senden başka ilah yoktur. Rahmetinle senden yardım diliyorum. Durumumu düzelt. Bir an bile olsa beni kendime ne de yaratıklarından birine terk etme. Amin. Rahmetiyle istigaze aslında kendisiyle istigasedir. Nasıl ki sıfatlarına sığınma, hakikatte ona sığınma ise ve onlara yemin etme hakikatte kendisine yemin etmek ise, aynen hadiste buyurulduğu gibi yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel sözlerine sığınırım. Aynı duada hışmından rızana, cezandan affına, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla övemem. Sen kendini övdüğün gibisin. İşte kardeşlerim, bu nedenledir ki alimler Allah kelamının mahluk olmadığına Euzu bi kelimetillahi dammati delil getirirler. Yani derler ki istiaze, sığınma yaratılmışa yapılmaz. Yemin de öyledir. Kardeşlerim, Buhari ve Müslim'in naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kim yemin edecek olursa Allah'a yemin etsin ya da sussun buyurduğu böyledir. Veya başka bir rivayette dikkat edin, Allah'tan başkasına yemin eden şirk koşmuş olur buyurulmaktadır. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve sahihtir. Rivayetlere göre Allah'ın izzetine, Allah'ın hayatına yemin olsun ki gibi sözlerle yemin etmenin yasaklanmış olan Allah'tan başkasına yemin olmadığında Müslümanların ittifak ettiği geçmektedir. Allah bizleri mağfiret etsin, anlayışımızı artırsın. Resulullah'ın makamına layık olan bir şeyin Resulullah'tan istenmesi anlamındaki istigaseye gelince hiçbir Müslüman buna karşı çıkmaz. Bu anlamdaki bir şeye karşı çıkan, inkarından dolayı tekfir edilen bir hususu inkar etmişse kafirdir, değilse hatalıdır, sapıktır. Aleyhisselatü Vesselam'ın reddettiğini reddetmek de gereklidir. Ancak Allah için olması gerekeni başkasına tanıyan da bu kimse tekfir getiren bir tutum içindeyse tekfir edilir. Ebu Yezid el-Bestami'nin sözleri bu doğrultadadır. Yani yaratılmışın yaratılmıştan istigasesi boğulmak üzere suda çırpınanın yine kendisi gibi birinden istigasesi gibidir. Sözüyle Mısır dolaylarında şöhret bulmuş Şeyh Ebu Abdullah el-Kureyşi'nin yaratılmışın yaratılmıştan yardım istemesi, hapistekinin yine kendisi gibi hapisteki birinden yardım istemesi gibidir. Evet. Hazreti Musa'nın dualarından biri de şöyleydi: Allah'ım, hamd sanadır, şikayet de kendisinden yardım istenen sensin, istihase edilen sensin, tevekkül sanadır, güç ve kuvvet ancak sendendir. Kardeşlerim, istigase mutlak olarak kullanıldığında ondan anlaşılan mana bu olup, Allah'a has olduğuna göre başkası için mutlak olarak kullanılmamasının reddedilmesi doğrudur. İşte bu sebepledir ki İslam alimlerinden hiçbiri mutlak istigasenin Allah'tan başkasına yapılmasını caiz görmemiştir. Ayrıca bu sebeple de ben mutlak istigasenin Allah'tan başkasına yapılmayacağını söyleyenin bu sözünü reddetmiyorum. İstigasede yalnız Allah'tan istenen şeyler vardır. Ancak sana tapar ve ancak senden yardım dileriz ayetinde işaret bulunan budur. İbadet konusunda gücünün yettiği bir şey ondan istenilebilir. Ama mutlak yardım sadece Allah'tan istenir, başkasından değil. Savaşta yardım isteme de böyledir. Allah Azze ve Celle sizden din konusunda yardım isterlerse onlara yardım etmelisiniz buyurulmakta. Fakat düşmanın kendisiyle mağlup edilmesi için mutlak yardım, ki Allah'tan başkasının buna gücü yetmez, sadece Allah'tan istenir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Kur'an ve sünnetle sabit olana karşı çıkan ya kafirdir, ya fasıktır veya isyankardır. Ama yanılmışsa, bir mümin olup yanılmışsa o başka. İçtihatından dolayı, yaptığı içtihatından dolayı sevap alır, yanılgısı da bağışlanır. Aleyhindeki delilin bilgisi kendisine ulaşmamış kimsenin durumu da böyledir. Çünkü Allah Azze ve Celle, biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe onlara azap edici değiliz buyurmaktadır. Ama Kur'an ve sünnette aleyhine hüccet getirildiği halde yine onlara muhalefet edecek olursa durumuna bakılır. Ya İslam hakimse tabi öldürülmek suretiyle, ya da daha hafif bir cezayla. Tabi her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Allah'a hamd eder, ondan yardım dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Evet. Gelelim şefaati kabul edilmeyenlere. Edelim. Sabah sabah ağır gelmiyor değil mi? Allah insanların kendisi dışında taptıkları ilahları şuraka, ortaklar diye adlandırdığı gibi şüfea, şefaatçılar, aracılar olarak da adlandırılmıştır. Yunus suresinde Rabbimiz şöyle buyurmakta: onlar Allah'ı bırakarak kendilerine fayda da zarar da veremeyen putlara taparlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır derler. De ki, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Yunus 18'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, yoksa Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye gücü yetmeyen ve düşünmeyen şeyler olsalar bile mi? De ki, şefaat hakkı bütünüyle Allah'ındır diyor Zümer'de. Aşağıdaki ayette de şirk ile şefaati bir arada zikrederek bakın ne buyuruyor Rabbimiz. De ki, Allah'ı bırakıp da kupkuru onun ortağı olduklarını iddia ettiklerinize yalvarın. Onlar ne göklerde ne de yerde bir zerre miktarına bile sahip değillerdir. Onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi onun da bunlardan bir yardımcısı yoktur. Onun huzurunda kendisine verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez diyor Sebede. Evet kardeşlerim, demek ki ilahlarının olsa olsa şu dört hususla bir ilgileri olurdu. Birincisi, az da olsa bir şeye hükümran olma. İkincisi, hükümranlıktan bir şeyle ortak olma. Üçüncüsü, Allah'a denk olabilecek hükümranlık, ortaklık veya ona yardımcı olma. Dördüncüsü, şefaat etme. İlk üçü tümden reddedildiğine göre geriye kala kala şefaat kalıyor. O da Allah'ın meşiyetine bağlanmış. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ayetinde buyurduğu gibi, göklerde nice melek var ki onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz diyor Necm suresinde. De ki, onu Allah'ı bırakıp boş yere ilah sandıklarınızı çağırın. Onlar ne sizden herhangi bir sıkıntıyı giderebilir ne de onu başka bir yana çevirebilirsiniz diyor İsra'da. Evet. Putları kendilerini Allah'a yaklaştırıcı birer aracı olarak görmeleriyle ilgili olarak da onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlar. Yine o zamanlar Allah'ı bırakıp da ona yakınlık peyda etmek için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etmeli değil miydi? Ama ilahları onlardan uzaklaştılar. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeylerdir diyor Ahkaf 28'de. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kabul edilmeyen şefaata gelecek olursak, Allah Azze ve Celle kabul edilmeyen şefaatle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınamayacağı ve yardım görülmeyeceği günden sakının diyor. Allah bizlere acısın. Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı günün gelmesinden korkun diyor. Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçısı olur diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Haricilerle Mutezile bu ayetlerin birçoğunu büyük günah işleyenler için şefaatin olmayacağı konusunda delil getirirler. Çünkü bu akılsızlara göre, onlara göre bu ayetler azabı hak edene şefaat edilmeyeceğine ve cehenneme girenin oradan çıkmayacağına işaret ediyor. Ancak sevap ehlinin sevaplarının artırılması konusunda şefaati reddetmez akılsız salaklar. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı, büyük günah işleyenler için şefaat haktır, inkarı küfürdür. Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimsenin de cehennemden çıkacağı itikadıdır. Bunun inkarı küfürdür kardeşlerim. Allah aklımıza, nefsimize bizleri bırakmasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şefaat hakkında gelen hadise baktığımızda işlerinde hem mümin hem de kafirlerin bulunduğu hesap için bekleyen insanların hakkında hüküm verilmesi için şefaat isteyecekleri geçmekte. Bunda kafirler için bile bir tür şefaat vardır. Yine İbn Abbas bin Abdülmuttalip'ten gelen nakilde İbn Abbas, ya Resulullah, Ebu Talib'e herhangi bir yararın dokundu mu? O seni korudu. Sana gelebilecek zararlara karşı durdu diye sorduğunda, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet, o ateşin en sığ yerinde, topuklarına kadar ateşe girecek. Ama bununla beyni fokurdayacak. Ben olmasaydım ateşin dibinde olurdu buyurmuştur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Abdullah bin el-Haris'in şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Abbas'ın şöyle dediğini duydum. Aleyhissalatü vesselama Ebu Talib'in kendisini koruduğunu ve yardım ettiğini, bunun ona yararının olup olmayacağını sordum. Evet, onu şiddetli alevler arasında buldum diyor. Ve sığ bir yere çıkardım. Demek ki kardeşlerim, meseleyi ta özünden gelen nakillerle almak gerekiyor. Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında amcası Ebu Talip'ten bahsediliyor. Bakın ne diyor Aleyhisselatü Vesselam. Umulur ki kıyamet gününde şefaatim ona bir yararı dokunur. Ve ateşin sığ bir yerine konur. Ateş ancak ayak topuklarına ulaşacak ama yine de beyni o ateşten kaynayacak diyor. Rabbim bize mağfiret etsin. Bakın bu bazı kafirlerin, müşriklerin azaplarının hafifletilmesiyle ilgili bir şefaatin olacağı konusunda açık bir nastır. Hatta azapları o kadar hafifletilecek ki cehennem ehlinin en hafif azaplıları olacak. Nitekim İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennem ehlinin en hafif azap göreni Ebu Talip'tir. Ayaklarında iki takunya bulunacak ama onlardan beyni kaynayacak diyor. Evet. Bu hadisler Buhari'de, Müslim'de, Darimi'de bulabilirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehennem ehlinden en hafif azaplısının ateşten iki takunyası ve takunyaların iki tasmasının olduğunu, kazan nasıl kaynıyorsa beyni o takunyalardan öyle kaynayacak. Azabın en hafifini çektiği halde kendisinden daha çetin bir azap çeken kimsenin bulunmadığını sanacak diyor. Evet. Kafirlere şefaatin olmayacağını söyleyenin tevilini bu ne yapıyor? Zayıflatıyor. Aslında zalimler kafirlerin kendileridir. Denir ki reddedenin şefaat, mutlak olarak şefaat denilince halk arasında anlaşılanı olup da o da şefaatçının şefaat etme iznini almaksızın başkasına şefaat etmesi ve şefaatinin kabul edilmesidir. Ama şefaat etmesi için kendisine izin verilmişse şefaat de müstakil sayılmaz. Aksine şefaatine izin verene muti ve tabi olur. Şefaatı da makbul olduğu gibi işin tamamı kendisinden istenen emrediciye ait olur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kur'an'ın nasıyla birçok ayette Allah nezdinde kendisinin izni olmadan hiç kimsenin şefaat edemeyeceği sabittir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir buyurmuştur. Allah'tan başka ne dost ne de şefaatçının bulunmayacağı haber verilmekte. İzni olmadan şefaatin kabul edilmeyeceğine gelince şayet şefaat izni dahilindeyse başkasından demek değildir. Nasıl ki izniyle olan dostluk onsuz demek değilse, yani sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi ve namazını kılan, zekatını veren, rükûya varan müminlerdir. Kim Allah'ı, onun elçisini ve müminlerini dost tutarsa bilsin ki galip gelecek onlardır. Yalnız Allah'ın taraftarlarıdır. Allah bizi onlardan kılsın. Yine Rabbimiz yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeylere güçleri yetmeyen, düşünmeyen şeyler olsa da mı? De ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur buyuruyor Zümer suresinde. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kardeşlerim bu ayetlerde kendisinin dışında başka şefaatçi edinenleri kınamakta ve şefaatin hepsinin kendisine ait olduğunu haber vermekte. Demek ki güzelce anlaşılırsa başkasından şefaat kabul edilmeyecek. Çünkü izni olmadıkça hiç kimse şefaat edemeyecek. İzni olunca da hakikatte kendisine aittir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de yarar veren şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Öyle diyorlar. De ki Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? O onların koştuğu ortaklardan uzak ve yücedir buyuruyor Yunus suresinde. Kardeşlerim, bu meseleyi açıklayan şeylerden birisi de o gün dostluğun da olmayacağını bildirmiş olması. Yani Bakara 254'te dediği gibi ne alışverişin ne dostluğun ve ne de şefaatin olmadığı gün gelmeden önce kafirler zalimlerin ta kendileridir buyuruyor. Malumdur ki ayette nefyedilen dostluk bildiğimiz dostluk ve yararlarıdır. Dünyada olduğu gibi kişinin dostunun yararını gözetmesidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetinde dediği gibi ceza günün ne olduğunu nereden bileceksin? Ve yine ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündür. O gün emir yalnız Allah'a aittir diyor tekfirde. Allah bizlere mağfiret etsin. Buluşma gününe karşı insanları uyarasın. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz ve sorulur. Bugün mülk kimin? O tek ve kahhar olan Allah'ındır. Kardeşlerim, ahirette izniyle yararlı bir dostun olacağı nefyetmiyor. Çünkü o gün dostlar birbirine düşman, yalnız takva sahipleri hariç. Ey kullarım, bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz buyuruyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Rabbimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor. Benim için birbirini sevenlere sevgim hak oldu. Kardeşlerim, hepinizi Allah için seviyorum. Allah hepimizi sevsin ve cennetine koysun. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor. Celalım hakkı için birbirini sevenler nerede? Hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenenlerden kılacağım diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Demek ki kardeşlerim, mesele tamamen tevhidin tahkikinde düğümleniyor. Yani önce tevhidi düzeltmemiz gerekiyor. Allah'ın izni olmadan kimsenin kimseye ne yararı ne de zararının dokunacağı, kendisinden başka bir kimseden yardım istenmeyeceği, işin tamamen kendisine ait olduğunun kıyamet gününde herkese bilineceği, batıl davalar peşinde olanların o gün bu iddialarına yanaşamayacakları, dünyadakinin aksine dünyada rububiyet ve uluhiyet iddiasında bulunmamış olsa da başkasını Rab veya ilah ediniyor, ne rububiyet ne de uluhiyet konusunda Allah'a ortaklık iddiasında bulunanların kalmayacağı. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Dünyada kişi başkasının nezdinde şefaat etmekte ve onun izni olmasa da şefaatiyle yararlanabilmektedir. Yine kişi başkasına dost ve yardımcı olmakta, onu zarardan korumak için canını bile feda edebilmektedir. O halde kardeşlerim, can ve mallardan istifade edebilmekteyse, candan istifade bazen bağımsızca olmakta, bazen yardımla da olur. Bu şefaattir. Bazen fidye olarak mal vermekten olur. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, ahirette bu üç şıkkın da olamayacağını bakın şöyle ifade ediyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. O günden sakının ki hiçbir kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabullenmez. Hiç kimseye şefaat fayda vermez diyor Bakara 123'te. Ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin olmadığı gün diyor Bakara 254'te. Ne babanın çocuğuna, ne de bizzat çocuğun babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği diyor Lokman 33'te. Allah'ım bizleri mağfiret et. Bizleri nefsimize uydurma. Evet kardeşlerim. Bu ayetler hep aynı şeyi kastediyor. Böylece Allah'ın şefaattan reddettiği imanın iki temeli olan Allah'a ve ahiret gününe imana, yani tevhid ve ahirete inanmaya varıp dayanıyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın Allah Azze ve Celle bu ikisini birçok yerde zikrediyor. İnsanlardan kimi de var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler diyor Bakara 8'de. Aleykümselam ve rahmetullah. Ki onlara bir bela eriştiği zaman biz Allah içiniz ve ona döneceğiz derler. Yine siz ölülerdiniz. O sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi nasip etsin. Gelelim iki tür araca. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'ın emrinin bize ulaştırması için bir aracının bulunulması kaçınılmazdır. Çünkü insanlar Allah'ın sevip razı olduğu şeyleri, neleri emredip nelerden sakındırdığını, kereminden dostlarına neleri kazandırdığını ve azaptan düşmanlarına neleri vaat ettiğini, yine Allah'ın hak ettiği güzel isimleri, akılların idrak etmekten aciz kaldığı yüce sıfatları ve benzeri şeyleri ancak kullarına gönderdiği peygamberleri aracılığıyla biliriz kardeşlerim. Allah cehaletimizi götürsün, hepimize hidayet nasip etsin. Hidayete erenler, peygamberlere inananlar, onlara tabi olanlardır. Allah onları kendi katına yaklaştırır, mertebelerini yükseltir, dünya ve ahirette onlara ikramda bulunur. Peygamberlere muhalefet edenlere gelince, işte onlar lanetlenmiştir kardeşlerim. Rablarından uzak ve mahrumdurlar. Kalpleri katı, dilleri çatalcı, cedelci, ahlakları pis, gönülleri pistir. Rablarından uzak ve mahrumdurlar. Allah bizleri hayırlardan kılsın. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Ey Adem oğulları, kendi içinizden elçiler gelip size ayetlerimizi anlattıkları zaman günahlardan korunup kendisini düzeltenlere korku yok ve onlar üzülmeyecek. Ayetlerimizi yalanlayıp onları kabule tenezzül etmeyenlere gelince onlar da ateş ehlidir, orada ebedi kalacaklar diyor Bakara'da, Araf'ta. Şimdi benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa O sapmaz ve bedbaht olmaz. Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun içinde dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Rabbim der, niçin beni kör haşrettin? Oysa ben görür idim. Allah Azze ve Celle buyurur ki, işte böyle. Sana da bizim ayetlerimiz geldiydi. Sen onları unuttun. Bugün sen de öyle unutulursun denecek diyor Taha suresinde. Allah'ım unutulanlardan değil, selamına, rahmetine erenlerden eyle bizleri. Allah İbn Abbas'a rahmet etsin diyor ki, Allah Kur'an'ı okuyup onunla amel edeni tekeffül etmiştir. Bu kimse dünyada sapmaz, ahirette bedbaht olmaz diyor. Allah Azze ve Celle ateş ehli içinde bakın ne diyor kardeşlerim. Her topluluk onun içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Evet, bize uyarıcı geldi. Ama biz onu yalanladık. Ve Allah bize bir şey indirmedi. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik derler. Yine Rabbimiz bakın ayetlerinde, İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara sordu. Kendi aranızdan Rabbinizin ayetlerinizi size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi? Evet, geldi dediler. Ama kafirlere azap sözü hak oldu. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Allah'ım ayetlere uyanlardan eyle. Aleykümselam. Kardeşlerim, Kur'an'da bu ve benzeri ayetler pek çoktur. Allah hepimize anlayış versin. Amellerini düzeltenlerden eylesin. İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerin mensuplarının hepsi bu konuda birleşmişlerdir. Hepsi de Allah ile kulları arasında aracılar kabul ederler ki bunlar Allah'ın emir ve haberlerini ondan tebliğ eden peygamberlerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer buyurmakta. Bu aracıları inkar eden bütün din mensuplarının ittifakıyla kafirdir. Mekke'de indirilen Enam ve Araf sureleriyle Elif, Lam, Ra, Hamim, Tasin ve benzeri harflerle başlayan sureler Allah'a, Resullerine ve ahiret gününe iman gibi dinin esaslarını içerir. Allah peygamberleri yalanlayan kafirleri nasıl helak ettiğini ve peygamberleriyle iman edenlere nasıl yardım ettiğini anlatmaktadır. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir buyurulmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, ama aracı ile yararların gelmesi ve zararların uzaklaştırılmasını kastediyorsa, mesela kulların rızkı, yardım görmeleri, hidayete ermeleri konularında bir aracı kastediyorsa, kulların bu konulardaki isteklerini, bu aracıdan isteyeceklerini ve bu konularında kendilerinden istekte bulunmayı söylüyorsa, bu en büyük şirk olup, Allah bununla müşrikleri kafir saymıştır. Çünkü onlar Allah dışında dost ve şefaatçi edinmişlerdi. Onlarla yarar celbedileceklerini ve zararlardan korunacaklarını sanıyorlardı. Şefaat, Allah'ın izin verdiği kimsenindir. Hatta Allah Azze ve Celle gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka bir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz buyurmakta. De ki, Allah'ı bırakıp da göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadı, her ikisinin de bir ortaklığı bulunmadığı ve hiçbiri Allah'a yardımcı olmadığı halde ilah olduklarını ileri sürdüklerinizi yardıma çağırsanıza, Allah'ın katında kendisine izin verilenden başka kimse şefaat edemez diyor. Kardeşlerim, bazı kavimler Mesih'e, Uzeyr'e ve meleklere yakarıp dua ediyorlardı. İşte bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlara meleklerle peygamberlerin zararı üzerinden defedemeyeceklerini ve onları değiştiremeyeceklerini, aslında kendilerinin de Allah'a yaklaşma çabası içerisinde olduklarını, rahmetini umduklarını ve azabından korktuklarını açıklamıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında hiçbir insana yakışmaz ki Allah ona kitap, hüküm ve peygamberlik versin de sonra o kalksın insanlara Allah'ı bırakıp bana kulluk edin desin. Fakat öğrettiğimiz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabb'a halis kullar olun der. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslümanlar olduktan sonra size inkarı emreder mi diyor. Âl-i İmrân 79'dan. Allah melek ve peygamberlerin Rab edinilmesinin küfür olduğunu açıklamakta. Her kim melek ve peygamberleri dua edilen aracılar kılar, onlara tevekkül ederse, menfaatlerinin celbini ve zararlarının giderilmesini onlardan isterse, mesela günahlarının bağışlanmasını, kalplerinin hidayete ermesini, zorluklarının giderilmesini ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesini onlardan beklerse, bunlar kafir olur. Allah hepimize mağfiret versin, güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Kur'an'da bu yönlü birçok ayetler vardır. Peygamberler dışında ilim ve din büyüklerinin peygamber ile ümmeti arasında ümmete tebliğ eden, onlara hocalık yapan, onları eğiten ve peşinden giden aracılar olduğunu söyleyen de bu sözünde isabet etmiştir. Onlar sapıklık üzerine gitmeyen ve hak üzerine olandır. Bir meselede anlaşmazlık çıkıldığında onu Allah'a ve Resulüne götürmek gerekir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakır. Her kim ilmi alırsa bol bol pay almıştır deniyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin.